Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 44. ayrım, 22. Eve, modadan pek anlamıyor olabilirdi ama operasyon için giyeceği elbiseyi dikkatle seçti. Üzerinde çokça dinleme ve takip teçhizatı olacağından özenli olmak zorundaydı. Tüm bedeninde fazla hızlı, fazla sıcak bir şekilde pompalanan yoğun bir enerji hissediyordu. Ama kapıdan çıkarken bunun dinginleşeceğini biliyordu. Finney göğsüne iletişim cihazı ve kamerayı, kulağına da alıcıyı yerleştirmişti. Yatak odasında çıplak vaziyette durarak aynadaki yansımasına dikkatle baktı. Göğüslerinin arasında mikrofonun yerleştirildiği yerdeki epey zor fark edilen ten rengi değişikliğine baktı. Gerçi pek önemli değildi. Elbisede teni açıkta bırakan fazla yer yoktu. Bu iyi bir şey diye düşündü Eve. Çünkü bedeninin çoğu hala morluklar içindeydi. Kalçasındaki morluğa bastırarak fena değil diye düşündü. Oturmayı unuttuğunda nadiren ağrıyordu. Peki ya suratı? Çok fark edilmiyordu ve Eve de pes ederek kalan kısmı kapatacak makyaj malzemelerini kabul etmişti. Bu süreç yaklaşık 10 dakikasını almıştı ve sıra ruja geldiğinde her zamanki gibi öfkelenmişti. Aptal şey asla bende düzgün durmuyor diye düşünerek üzerini değiştirmek üzere arkasını döndü. Siyah rengi seçmişti. Üzerine oturan suni deri elbisenin üzerinde parlayan ışıltılı gümüşten nakış ve boncuklar onu ilgilendirmiyordu. Önemli olan pratikliğiydi. Asıl silahı belinin arkasında süslü gümüş bir kemer gibi duran koşumundaydı. Bu küçük aksesuar için Leonardo'ya müracaat etmişti. Leonardo sorunu hızlı ve etkili bir şekilde halletmişti. Ve şık diye düşündü Eve ama sonuçta böyle şeylerde pek otorite sayılmazdı. Silahını çekme yönündeki tercihini netleştirdi ve hareket rahatlayıp doğal bir hale gelene kadar birkaç dakika prova yaptı. Sonunda tatmin olduğunda bilek koşumuna bir silah daha ve diğer bilekliğindeki kına da ufak bir dövüş bıçağı yerleştirdi. Ayağına siyah yumuşak deri ayakkabılarını giydi ve sonucu inceledi. Güzel diye düşündü ve iyice eğilerek ikinci silahların provalarına başladı. Harika bir manzara oluşturuyorsun Teğmen. Rourke gömleğinin önü açık halde içeri girdi. Eve'in gözleri Finney'in onun teçhizatlarını da tamamladığını fark edebilecek kadar keskindi. Daha işim bitmedi. Doğruldu ve çekmecesinden bir kelepçe aldı. Kelepçeleri sol kalçasının üzerinden kemerinin arkasına yerleştirdi. Oh, ayakkabıların topuğu biraz daha uzun olsun, eline de bir kırbaç, o zaman her şey tam olur. Rourke, Eve'in çevresinde bir tur atarak onu baştan aşağı inceledi. Görünüşe göre diğer konukları huzursuz etmeyi planlıyorsun. Halledeceğim. Aynı siyah ve gümüş tonlarındaki cekete uzandı ve üzerine geçirdi. Parlak ceket dizlerine doğru uzanıyordu. Rourke başını eğdi ve parmağını kaldırarak çevirdi, dönmesini işaret etti. Eve, rahatsız olmasına rağmen hızlıca bir iki tur attı. Ceket, dar takımın ortaya çıkardığı vücut hatlarını gözler önüne serecek şekilde hafifçe havalandı. Arka taraftaki polis gereçlerini de tamamen örtüyordu. Kesinlikle harika dedi Rourke. Parmaklarını Eve'in yanağında ve başarılı bir şekilde kapadığı morlukların üzerinde gezdirdi. Ama keşke bu kadar endişeli olmasan. Endişeli değilim. Rourke'un önceden hediye ettiği gözyaşı şeklindeki pırlanta kolyeyi aldı ve zinciri boynundan geçirdi. Üzerine de Aziz Jude madalyonunu taktı. Korumam da var üstelik. Her neyse, kaltağın teki benim erkeğimin peşine düşerse onu yere sererim. Hepsi bu. Sevgilim, gerçekten çok tatlısın. Deniz kraliçesinin küpelerini takmaya çalışırken aynada Rourke'la gözleri buluştu ve onun gibi gülümsemeye çalıştı. Evet, öyleyimdir işte. Romantiğin teki diyebilirsin bana. Takım elbise giyecek misin yoksa böyle katılmayı mı düşünüyorsun? Ah, uygun bir şeyler bulabilirim sanırım. Şık karımı mahcup etmek istemem. Eve, Rourke'un gardırop dediği küçük mağazaya doğru ilerlemesini izledi. İletişim cihazın aktif mi? Hayır. Test edildi, onaylandı, sonra kapatıldı. Finney, yatak odasında konuştuklarımızı duymak istememekte çok ısrarcıydı. Pekala, silahlı gitmeyi planladığını biliyorum. Oraya götürmeyi düşündüğün her türlü silahı evde bırakmanı istiyorum. Rourke gece siyahı renginde bir takım elbise seçti. Bu bir emir mi Teğmen? Bana ukalalık yapma Rourke. Koleksiyonundan bir parça alırsan ve kullanmak zorunda kalırsan, uğraşmak istemediğim bir bela açılır başımıza. Ben kendi belamla kendim uğraşabilirim. Kapa çeneni, silahını evde bırak. Sana benimkilerden birini vereceğim. Rourke elindeki gömlekle arkasını döndü. Gerçekten mi? Senin için geçici bir taşıma emri çıkardım. Sadece bir gecelik. Tibble halletti. Eve bir çekmeceyi açtı ve içinden küçük bir şok tabancası çıkardı. Ölümcül değil ama devreleri sağlam keser ve kişisel koruman için yeter de artar bile. Bunu el sayısından çok silaha sahip bir kadından duymak güzel. Ben polisim, sen değilsin. Bunu erkeklik egosuyla ilgili bir şeye çevirme. Kendi başının çaresine bakabileceğini ve öylesini tercih ettiğini biliyorum. Ama bu işi tertemiz halletmemiz gerek. En ufak bir hata yaparsak mahkemede yakasını kurtarmak için kullanacaktır. Ruhsatsız bir silah aldığında ona bir silah vermiş olursun. Rourke bir şey söylemek için ağzını açtı ve Eve onun yüzündeki rahatsızlığı da itirazı da gördü. Lütfen benim için yap bunu. Rahatsızlık uzun ve derin bir iç çekişe döndü. Bel altı vuruyorsun. Pekala, senin yöntemin ne olsun? Teşekkürler. Lütfenler ve teşekkürler, Rourke'a Eve'in ona belli etmek istemediği kadar endişeli olduğunu gösteriyordu. Her açıyı, her olasılığı, her şartı düşündün, dedi Eve. Hayır. Eve elindeki gece çantasını açtı. Rozeti, yedek iletişim cihazı, bahsetme gereği duymadığı bir silah daha içinde duruyordu. Her zaman düşünülmemiş bir şey kalabilir ama Dun orada olacak, biliyorum, hissediyorum. Bu işi bu gece bitireceğiz. Her şey yolunda. Şahıs görünürde yok. Sonraki taramaya geçiyoruz ve bu börekler bir harika. Finney'in sesi Eve'in kulağına son derece net geliyor ve balo salonundaki parti seslerinden hoş bir kaçış sağlıyordu. Anlaşıldı, dedi. Havadan sudan sosyal muhabbetleri Rourke'a bırakarak kendi taramasına başladı. Seçtiği sivil polisler kalabalığın arasında dolaşıyor, konuşuyor, ortama gerektiği gibi uyum sağlıyordu. Nispeten oturaklı bir biçimde safir mavisi bir takım elbise ve kanarya sarısı bir gömlek giymiş McNabb bile insanda ikinci kez bakma duygusu uyandırmıyordu. Tam olarak nereye bakacağını bilmeyen birisi asla polis olduklarını anlamazdı. Bakılması gereken yer gözlerdi. Bir şaka yaparken ya da bir şakaya gülerken, kanepe tadarken ya da içkilerini yudumlarken bile her zaman tetikte, gözlemci ve soğukkanlı olan gözler. Partideki 1238 konuktan 20'si silahlı ve dinleme cihazlı polisti. 10 tane polis de personel olarak halka açık bölümlerdeydi ve 6 tanesi de kontrol odasında ekipmanın başındaydı. Partinin yemek öncesi kaynaşma faslı neredeyse sona ermek üzereydi. Juliana henüz bir hamlede bulunmamıştı. En cömert bağışçılarımızın burada böyle hiçbir şey içmeden durmasına izin veremeyiz. Louise, gümüş renkli bir elbisenin içinde ışıltılar saçarak yanlarına geldi. Bir servis elemanına parmağıyla işaret etti. Tepsiden iki şampanya kadehi aldı. Birini Eve, diğerini Rourke'a uzattı. Bağışınız için resmi bir teşekkür aldınız zaten ama kişisel teşekkürümü de sunmak istiyorum. Bizim için bir zevk. Rourke eğilerek genç doktorun yanağına bir öpücük kondurdu. Göz kamaştırıcı görünüyorsun her zamanki gibi. Merhaba Charles, seni görmek çok güzel. Rourke, Teğmen harika görünüyorsun. Seksi asker. Kolunu sahiplenici bir şekilde Louise'in beline doladı. Eğer savaşa katılıyor olsam, taburumun başında senin olmanı isterdim. Bu gece bize katılamayabilirsin diye endişelenmiştik. Delia bana Juliana Dunn'un peşinde koşturmaktan başınızı kaşıyacak vaktiniz olmadığını söylemişti. Bu durum Eve'i gerçekten şaşırtmayı başarıyordu. Lisanslı eskort olarak çalışan bu adam, kolunu tamamen aşık olduğu belli olan bir kadına dolamış, aylarca çıktığı esmer bir fıstıktan bahsediyor ve bu durum kimseye tuhaf gelmiyordu. Ve çıktığı o esmer fıstık ve hatta onun şu anda çekiçle çivi misali bir seks ilişkisini de içeren duygusal bir ilişki yaşadığı adam, Eve'in mikrofonundan her kelimeyi duyuyordu. Bu cidden tuhaf bir durum oluşturuyordu. İlişki konusu zaten yeterince karmaşık diye düşündü Eve. İşin içine polis işleri ve uzantıları da girdiğinde her şey iyice zıvanadan çıkıyordu. ''Borçlarımı ödemek için vakit yaratmaya çalışıyorum.'' dedi Eve, Louise'e bakarak. Louise güldü. ''Bence 1 milyon dolarlık bağış borcu silmeme yeter.'' ''Bu onun kişisel katkısı.'' dedi Eve, başını Rourke'a doğru sallayarak. ''Her neyse, bir şeylerin olması gerektiği ellere gideceğini bilmek güzel. Bunu senden duymak gerçekten harika, o yüzden teşekkürler. Yemekteki sıkıcı konuşmaları asgari seviyede tutmaya çalışacağız. Sonra ortamı dansla yeniden canlandırmaya çalışacağız. Ama bu kalabalığı masalara dağıtmadan önce kocanı birazcık çalmam gerek.'' Eve, Rourke'a 1 santim kadar yaklaştı. ''Çabuk getirmeni isterim. Kendisine alışmaya başladım. Tek parça halinde hemen teslim etmeye çalışacağım.'' ''Vali seninle biraz konuşmak istedi,'' dedi Louise Rourke'a. ''Ayarlayacağıma söz verdim.'' ''Elbette.'' Rourke dokunmadığı içkisini bir kenara bıraktı ve Eve'in sırtını okşadı. ''Biraz siyasetçilik oynamam gerek. Bir de bana sor. Charles, sen de Dallas'la 1-2 dakika ilgilenirsin, değil mi?'' Eve, Rourke'un kolunu tutup yanına çekme içgüdüsünü zor bastırdı. Başının çaresine bakmayı biliyordu. Tanıdığı herkesten daha iyi hem de. Ama Regency'ye girdiklerinden beri yanından yarım metre uzağa gitmemişti ve Eve öyle kalmasını istiyordu. Louise de balo salonunun diğer köşesine doğru ilerlerken kocasını arkadan izledi. ''Sana vermem gereken bir mesaj var, Dallas.'' ''Ha? Ne mesajı?'' ''Maria Sanchez'den. Sana bir polis olarak bile çetin ceviz kaltağın teki olduğunu iletmemi istedi.'' Charles şampanyasını yudumladı. ''Sanırım bunlar iltifattı.'' ''Bence benden çok sana iltifat. Muhtemelen ona kafese kilitlediğinden beri geçirdiği en iyi geceyi yaşatmışsındır.'' ''Evet, eğer gerekirse referans olarak kullanabileceğim bir müşteri diyelim. Aslına bakarsan yaşama çok yalın bir bakış açısı olan ilginç bir kadındı. Neymiş o?'' ''Yaşam 1000 türlü orospu çocuğuyla dolu. O yüzden onlar seni becermeye fırsat bulamadan sen onları becermelisin. Birilerinin bunu bir yastığa filan işlemesi lazım.'' Rourke'u gözden kaybettiğinde midesinin kasıldığını hissetti. ''Aa, Louise'i göremedim. Ne renkte elbisesi?'' ''Ben takip ediyorum Dallas,'' diyen Feeney'in sesi çınladı kulağında. ''Kameramda. Carmichael ve Rusk etrafında. Gümüş payetli,'' dedi Charles biraz şaşırarak. Eve'in elbise renklerine ilgi göstermesi ona tuhaf gelmişti. ''Ay ışığına sarınmış gibi görünüyor, değil mi? Fena tutuldun değil mi Charles?'' ''Evet, inanamazsın. Yaşamımda daha mutlu olduğum bir dönem hatırlamıyorum. Seni tamamen olduğun kişi olarak kabul eden ve seni her şekilde sevmeye istekli olan birini bulabilmek nasıl bir şey biliyor musun?'' Eve hala kalabalığı gözleriyle tarıyordu ve Rourke'u bulduğunda biraz rahatladı. ''Evet, sanırım biliyorum. Bu durum seni daha iyi bir insan yapıyor. Seni bir bütün yapıyor. Ve bir gece için bu kadar felsefe yeter.'' Eve'in önüne geçerek bir an Rourke'u görmesini engelledi. ''Bu küpeler mükemmelmiş.'' Bir tanesine uzanarak incelemeye başladı. ''Antika mı?'' ''Evet.'' Eve pozisyonunu Rourke'u tekrar görecek şekilde ayarladı. ''Bir savaşçıya aitlermiş. Sana çok uygunmuş.'' ''Bir sorun mu var?'' Charles bu kez onun yanağına dokunarak dikkatini kendine yöneltmeye çalıştı. ''Biraz huzursuz görünüyorsun.'' ''Böyle ortamlarda biraz geriliyorum işte. İnsanlar masalara doğru ilerlemeye başladılar. Eşlerimizi alsak iyi olur. Birlikte oturuyoruz nasıl olsa. Onlarla masada buluşuruz.'' Charles onun koluna girip yay gibi gerilmiş kasları hissettiğinde şaşırdı. ''Hey, cidden huzursuzsun sen.'' Charles'ı bayıltmaya çalışması pek başarılı olamayacaktı. Ayrıca curcuna içindeki kalabalığı yararak yolunu açmaya çalışmak da dikkat çekmeme prensibine pek uygun olmayacaktı. Ama içinde Rourke'un yanına gitmesi gerektiğini, hemen gitmesi gerektiğini söyleyen bir his vardı. ''Rourke'a hemen söylemem gereken bir şey var ama nerede olduğunu göremiyorum.'' Eve'in ses tonunun altında yatan aciliyet, Charles'ın büyük bir ciddiyetle ona bakmasına neden oldu. ''Pekala Dallas, neler oluyor?'' ''Rourke saat 3 yönünde,'' dedi Feeney'in sesi kulağında. ''Senden 10 metre ileride. Etrafı kalabalık ama Carmichael ve Rusk hala izleyebiliyorlar.'' ''Dallas?'' Şimdi olmaz, diye hırladı Eve Charles'a ve sağa doğru döndü. İleri atılması salt içgüdüydü. Mantığa, akıl yürütmeye dair hiçbir şey yoktu. Yalnızca eşinin tehlikede olduğuna dair bir histi. Işıltılar ve renkler arasında Rourke'u görür gibi oldu. Sopa gibi incecik bir sosyete kelebeği tarafından köşeye sıkıştırılmış halde kibarca gülümsüyordu. Kokteyl saatini biraz fazla rahat tavırlarla geçirmeye karar vermiş, smokinli bir çiftin Carmichael'ın sırtına çarptığını gördü. Genç dedektifin rahatsız bir surat ifadesiyle tekrar pozisyon alışını izledi. Orkestranın hareketli bir caz ritmi çalmaya başladığını duydu. Dansa katılmak üzere ilerleyen pek çok insanın ayak seslerini, bir şeyler atıştırmaya devam ederken dedikodu yüklü tonları ve atılan kahkahaları işitiyordu. Louise'in biriyle konuşmak üzere arkasını döndüğünü ve Rusk'la Rourke'un arasını kapattığını gördü. Ve Juliana'yı gördü. 44. ayrımın sonu. Sayfa 338. Devamı 45. ayrımda.